Ayrım 14.
Aydınlanma değil merhamet. Aytunç Anadolu'yu terk edip Rusya'da erimek iştiyakımı akıl erdiremiyor olmasını ölümüne dert etmedi. Aşksız geleceğimi Rusya'da aramaya kalkışmamı, manik depresif yapımın bir başka tezahürü olarak değerlendirmeyi yeğlemiş olması yok sayılmaktan bizar olduğundandır. Mimariye damgasını vurmak isteyen bir dehaydı. Eser vermek, eserlerini yaşarken tescil ettirmek, emeğinin keyfini çıkartmak istiyordu. Doyumu ertelemekten yorgun düştü. Sonuçta ki bunu bugün anlıyorum, o batıyı seçti, ben doğuyu. Bu gezegende doğuyu seçmek demek bitmez tükenmez reformların saldırısına maruz kalmak, hükümsüzleştirilmeyi göze almak demektir. Ben bunu yaptım. Ne ki vahiy kendisini bilginin istibdadından kurtarıp bilgiye yer açana iner diye bir söz vardır. Bugün buradan baktığımda Rusya serüvenimin o günlerde kendimden bile gizlediğim bir nedeninin de bilgisizlenmek, dünyanın doğup büyüdüğüm coğrafyasında biriktirdiklerimin boyundurundan kurtulmak, benim için bir muamma olan bu ülkeye göçüşerek yeni bilgiye yer açmak, yeniden yapılanmak, hatta bir başka gül oyaya ihtida etmek olabileceğini anlıyorum. Nitekim nafileliğe razı olmaktan, hatta belki de umursamamayı öğrenmekten başka çarem olmadığını nihayet teslim ettiğim noktada tahsile gidebileceğim iki ülke olduğunun farkındaydım. Birisi Filistin, diğeri Rusya. Filistin ikisi tankların altında ezilmek, ikisi ölmeyecek kadar gıda temin etmek, ikisi yedek altı erkek doğuran kadınların ülkesi. Pırtlamak, pırtlatmak, pırtlatılmak üzere inatla döllenen, ezelden ebede döllenen sonsuz insanın ülkesi. İntihar etmeyeceksem ölenlerden boşalan yeri doldurmaya ve acı çekmeyi sürdürmeye, niçin ve nasıl bu kadar hevesli olunabileceğini onlardan öğrenebileceğimi, en azından öğrenmeyi denememin şart olduğunu biliyordum. Ne yazık ki uygulamada mümkün değildi. Çünkü Filistin işgal altındaydı, savaşçı imparatorlar içeri sokmuyorlardı. Ve Rusya, Alexei'nin her zaman aşka aşık bir ülke olmuştur. Ama Mirovaya Skorp, senin gibi o da hayat yorgunu dediği Rusya. Çocukluğumun Stalin'li 50'li yıllarda Rus sınırında Sarıkamış'ta geçmişliğine ve 70'li yıllarda yaşanılanlara karşın ya da belki de onlardan dolayı Rusya benim için hep bir muamma olarak kalmıştı. Rusya, Rusya, çıkarıp atmak istediğim bir miğfer gibisin başımda diye söylendiğimi hatırlıyorum. Alexei ülkü ile hakikat arasında hırpalanmaktan bezmiş olmamı anlardı. Alexei hayatı gündelik gereksinimlerimin ötesinde daha üstün bir anlamı yokmuşçasına toprağa yapışık bir ot gibi yaşamayı öğrenmek istediğimi söylediğimde yadırgamadı. Hükümsüzleştirilmiş olmayı içime sindirmek, çocuklar peyda eden, toprak anaya tohum gömen o sonsuz köylü olarak ölmek, öldürmek, öldürülmek üzere yaşamaya gönül rızasıyla razı olmak isteğimi anlattığımda da öyle. Rus varlığının belirgin bir kültür olarak sürdüğü bin yılın hemen tümü, takat ile hakikat arasında, maddesel dürtülerle genleşmek ile maneviyatın emrinde, ruhun derinliklerine inmek arasındaki sürgüt çatışmanın tarihidir demişti. Bizim hikayemiz kazanımların üst üste bindiği bir evrilme değil, beklenmeyen patlamaların hikayesidir. Burada beklenmedik ihanetlerin arasında aşk, mükemmeliyet, ahlak, kar çöllerinin üstünde ara ara parlayan muazzam ateşler gibidirler Lubimaya. Ama ne zamanki başımızın göğe ermek üzere olduğunu hisseder gibi oluruz, o zaman biz Rusları bir korku sarar. Kendimizi düşüp parçalanmak üzere bırakır, hiç yükselmemiş gibi oluruz. Böylece en muhteşem zaferlerimizden geride sorumluluğunu kadere yüklediğimiz bir enkaz kalır. Hükümsüzleşmiş olmamızı hayatın anlaşılamaz ve denetlenemez güçlerinin bir oyunu olarak algılamayı yeğleriz. Neden yüce olursa olsun yaşanan yaşanır ve biter. Dalmışım, Madame Zelenskaya'nın sorusuyla ilgildim. Vaftiz oldun mu? Madam, aşağı Rabbani ailini anladığımı söylediğim için vaftiz olup olmadığımı soruyordu. Nasıl bir tepki vermişsem, ah ama sen bir önlüksüz masonsun diye sürdürdü yarı alay yarı sitem yansıdan bir sesle. Ortodoksluğa tenezzül etmezsin. Madam Zelenskaya, lütfen cadılaşmayın. Alınmayacağını biliyordum çünkü cadılık ya da büyücülük Doktor Oksana Dimitrievna'nın nihai seçimi Slav animizminin ayrılmaz bir parçası. Nitekim gülümsedi, omuzlarını silkti. Bireyler gibi ulusların da tabiatın bileşkenleri olduğunu unutmamalıyız. Etnik kültürlerin karışması son tahlilde, yerkürenin biyosferinin bir bileşkesi olan etnosferinin parçalanmasıyla sonuçlanır. Çeşitlilikle birlik içinde yaşamayı öğrenmeli. Her etnik dinin özgünlüğünü teslim etmeli, yasaklara son vermeliyiz. Böyle düşünmez misin? Bilmiyorum doktor, çeşitlilikle birlik içinde yaşamak kulağa hoş geliyor. Ama özgürlüklerin kötülük lehine bükülebildiğini de görüyorum. Kurallar esnetilip mezhepler genişletildikçe, kuralları ihlal edenlerin sayılarının arttığını görüyorum. Üstelik cezasız kalma olasılıkları da yükseliyor.
Solzhenitsyn gibi konuşuyorsun.
Belki de dedim. Haklısınız, belki de Solzhenitsyn gibi konuşuyorum. Ama gelinen noktaya bakın, Aziz Alexei'yi toprağa veremiyoruz. O da kuralları ihlal etti, biz de ediyoruz. Yasaları uygulamaya kalkan kilisenin karşısına Alexei'nin insan haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dayandık. Ve sonuç ortada. Yasaları daha iyi manipüle eden kazanacak. Ya da biz pes edeceğiz, ya da kilise. Üstünde düşünülmeye değmez mi? Madame Zelenskaya bir an durdu.
Biz her an defnedebiliriz, bunu biliyorsunuz değil mi?
Bir anneyle oğlunun cenazesi hakkında böyle bir konuşma yapabildiğime bugün bile inanmakta güçlük çekiyorum ama yaptım.
Alexei'yi nasıl size verebilirim Madame Zelenskaya diye inledim adeta. Alexei ateşe yürümek suretiyle kendi varlığını doğruladı. Biricik dostumun bu en büyük ve en son zaferini hükümsüzleştirelim, elinden onu da mı alalım?
Hayır Oksana Dmitriyevna, hiç değilse ölümü hükümsüzleşmesin. Durdu, düşündü.
Ölüm her şeye rağmen acı ve halleşilmesi güç bir gerçeklik genç bayan. Ama cehennemde işkence görmeyeceğimizi bilmek güzel dedi. Baktı ki susuyorum. Ölümün başka bir yaşam biçimi olduğu bilgisi biz ruhçulara kaçınılmaz olana efendice boyun eğmeyi telkin eder diye sürdürdü. Ama itiraf etmeliyim ki ölecek olduğumuz düşüncesinden yine de pek haz etmeyiz.
Orada Gorki Parkı'na bakan pencerenin yanındaki Solzhenitsyn berjeri dedikleri antika koltuğun yanında dikilmiş, neredeyse göbeğine kadar inen kehribar kolyesiyle oynuyordu. Boynundan hiç çıkarmadığı kolye ceviz büyüklüğünde sarı taşlardan yapılmıştı ve Madame Zelenskaya'nın rahibe demeye dilim varmıyor, kıdemli bir cadı olduğunu gösteriyordu.
Abim, peder Mihail Dmitriyevich'in ölümünün bana malum olduğunu biliyorsun değil mi?
Hayır madam, bilmiyordum.
Nerede gömüldüğünü de biliyorum diye mırıldandı. Misha ölmeden bir gece önce dolunay vardı.
Dipnot Misha Mihail'in kısaltılmışı.
Ana tanrıçayı aşağıya sağdım. İndi içime girdi. Kardeşimin öleceğini söyledi.
Pencereyi bıraktı yürüdü karşıma geçti.
Alex haklıydı, sen de haklısın. Ağabeyim eski inananların geleneğinde derin Rusya'ya kaydı. Orada eceliyle öldü. Öleceği günü biliyordu. Uşağına ormanda bir mezarlık yer açmasını, toprağı tesviyelemesini söyledi. Uşağı kendisinden istenileni yaparken ağlıyordu. Adam işini bitirince Misha düzeltilmiş toprağa uzandı. Yüzünü doğuya, güneşe çevirdi. Gözlerini kapattı, uykuya daldı.
Kafamdan geçenleri okumak ister gibi duraladı.
Evet, yine haklısın. İssa gibi toprağa uzandı, yüzünü güneşe çevirdi.
İssa ya da Yuz Asaf, peder Mihail Dmitriyevich Grinko'nun Rusya Federasyonu Devlet Arşivlerinde bulunan risalesinde çarmıhta ölmediğini iddia ettiği İsa Mesih'in takma isimleri. Rus Ortodoks Kilisesi'ni ayağa kaldıran Grinko risalesine göre çarmıhtan kurtulan İsa İran üzerinden Keşmir'e, oradan Tibet'e uzanmış. Bölge ülkelerinde başka isimler altında yaşamaya ve vaaz vermeye devam etmişti. Oğlu peder Andrei Mihailovich Grinko'nun Alexei'yi toprağa vermeyi reddetmiş olmasının asıl nedeninin Rus Ortodoks Kilisesi'nin 17 Ağustos 2000 deklarasyonundan çok bu risalesiyle Ortodoks doktrinin temellerine dinamit koyan babasının kefaretini ödemek isteği olduğu konuşuluyordu. Oksana Dmitriyevna'nın psişik translara girdiğinden haberim vardı. Yine de kardeşinin mezarının yerini bildiğini söylemesi tüylerimi ürpertti.
Alexei'nin bundan haberi var mıydı madam? Ona söylemiş miydiniz?
Eliyle ne önemi var işareti yaptı.
Niyet, nerede nasıl öldüğünün ne önemi var? Andrei Mihailovich ait olduğu yerde, ormanın bağrında yatıyor işte. Orman Rus'un her şeyidir.
Slav şamanlarının epigrafları bu ifade. Orman Rus'un her şeyidir. Benim ilk duymuşluğum Madame Zelenskaya'nın evlatlığı ve müridi, Novo Devici'den sonra birlikte Alexei için alternatif cenaze merasimi düzenledikleri Hainzia Lozko'dan. Orman Rus'un her şeyidir. Evinin kütüğünü verir, ışığının bal mumunu verir, ayakkabısının tabanını verir, paltosunun kürkünü verir, döşeğini doldurur. Arhangelsk'te ormanlar sizin liken dediğiniz rengeyi yosunuyla kaplıdır. Duvardan duvara yekpare bir halı gibi uzanır. Rengeyi yosunu mükemmel bir kaplama malzemesidir. İzbelerimizin çatısını örtmekte de kullanırız, halı yerine de. Yani eskiden öyle yapardık. Yerden 3,5 santim yüksekliğinde gri beyaz renktedir. Uzaktan bakarsanız üzerine kar yağmış sanırsınız. Öyle gürdür ki süngere basıyormuşsunuz gibi ayaklarınızın altında yaylanır. Toprak onun altındadır. Gözlerinizi kapatır, ayaklarınızın altında nemli toprak ananın kalp atışlarını hissedersiniz. Ve anlarsınız ki orası sizin ruhani merkezinizdir. Rus kültürünü bakir ormanlar emzirmişlerdir. Atalarımızın zamanında ormanların böyle hafif bir eğimle yükselerek gökyüzüne ulaştıklarına inanılırdı. sonraları ormanları Rus'u batıdan ve Bizans'tan koruyan yeşil bir duvar, canlı bir Çin Seddi olarak algılamaya başladık. Ne hoş bir düşünceydi. Ormanda fani olan ve olmayan dünyalar iç içedir. Ölülerimizin fikirlerini alır, onlara geride bıraktıkları çocuklarının ne durumda olduklarını anlatır, ortak mirasımızı değerlendiririz. Samhain yaklaşan kışın ilk kıpırdanmalarının başladığı mevsimdir. Kış yaşlılar ve hastalar için hala ölüm demektir. Zayıflayan güneşle birlikte orman da ölüyormuş gibi olur. Ama bizim mevsimlerin yeniden döneceklerine, güneşin gökyüzünde kış solistisinden sonra tekrar yükseleceğine olan güvenimiz tamdır. 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece Samhain Rus-Ukrayna ruhçularının ecdatları ve ölüleriyle birlikte geçirdikleri Keltik yeni yılı. Hristiyanlar o günü ölülerini andıkları bütün azizlerin günü ilan etmişler. Cadılar bayramı olarak da kutluyorlar. Yabancılardan kaçınmıyor, tersine aralarına alıyorlar ruhçular. Nedeni dünyaya korkulacak insanlar olmadıklarını göstermek. Alexei ateşe yürümeden yaklaşık 6 ay önce Kremlin Aleksandrovski bahçesindeki Samhain kutlamalarında 40 kişi kadar vardık. Yakılmak gününü kutlamak, Rus ruhçularla dayanışmak için Washington'dan geldiklerini söyleyen Amerikalı bir grup da vardı. Yakılmak gününden kastettikleri Hristiyanların cadı belledikleri ruhçuları diri diri yakma adetleri. Ölüler gününde kilisenin yakarak öldürdüğü cadılarla da ilişki kurduklarını söylediler. Birbirlerine blessed be, kutlu olsun diye selamladılar. Daire şeklinde yere oturuldu. Dairenin ortasında ve dört yönü toprağın ve gücün temsilcisi kuzey, ateşin ve değişmezliğin temsilcisi güney, havanın ve ilhamın temsilcisi doğu, suyun ve merhametin temsilcisini batı işaret eden büyük mumlar yakıldı. Az ötedeki merdivenlerde oturan bir düzine kadar davulcu hafiften çalmaya, diğerleri şarkı söylemeye başladılar. Semalara yükselen bizler hepimiz güneş tanrısından geliriz ve tıpkı bir kıvılcım gibi tekrar ona döneceğiz. Ummana dökülen bizler hepimiz tanrıçadan geliriz ve tıpkı bir yağmur tanesi gibi ona döneceğiz. Yavaşça birer birer yerlerinden kalktılar, dairenin içine girdiler. Kendilerine oturanlardan birer eş seçtiler. Kollarını eşlerinin kollarına geçirerek dönmeye koyuldular. İlk kalkanlar yerlerine otururken ikinci grup ayağa kalktı. Böylece herkes herkese dans etmiş oluyordu. Zincir açılsın ama kırılmasın. Tanrıçanın huzuru yüreğinizden ayrılmasın. Sevinçle birleşin, sevinçle ayrılın, sevinçle kavuşun. Aleksandrovski bahçesini Moskova'da mehtap en iyi oradan görüldüğü için seçmişlerdi. Ama hava kapalıydı. Saat akşamüstü 8 civarında bulutların gölgesi havuza düştüğünde ayaktaki iki kadından birisi diğerine doğu ne taraf diye sordu. Kadınlardan birisi Oksana Dimitrievna Zelenskaya, diğeri muhterem diye hitap ettikleri Rosemary Cooley isimli Amerikalıydı. Madame Zelenskaya gibi onun boynunda da uzun bir kehribar kolye vardı. Doğu ne taraf? Amerikalı parmağı ile gösterdi. Şu taraf Leyde, her zaman oradan yükselir ama bu akşam görebilecek miyiz bilmiyorum, hava kapalı. Madame Zelenskaya yine de hilal yükseldi diye haber verince Rosemary Cooley, ayaklarınızın kök saldığını hissedin diye buyurdu. Köklerin çatlaklardan inip kutsal toprak alanın içine girdiğini hissedin. Toprağa gömülü bir ağaç olun, ruhunuz ve hareniz onun gücü ve sevgisiyle dolsun. Sonra yine bir şarkı. Damarlarımızda akan atalarımızın kanıdır. Kabuk gider hayat şarkı dönmeye devam eder. Şarkı bir süre devam etti. Ara verdiler, pirleri saydıkları ölü ruhçuların isimlerini saymaya başladılar. Leland, Graves, Murray. Sonra tekrar davullar ve kutsal dairenin etrafında şaman danslarına benzettiğim dans. Danstan sonra sohbet koyuldu. İsmini hatırlayamadığım bir genç adam, askermiş, en büyük amacının Amerikan ordusunun ruhçu din adamlarını kabul ettiğini görmek olduğunu anlattı. Dünya ruhçuları tanımıyor, şeytana taptığımızı sanıyorlar ama yok öyle bir şey. Satanistler de Hristiyan olduklarının farkında değiller. Şeytan bir Hristiyan ilahıdır. Ve parça parça hatırlayabildiğim şöyle bir konuşma. Bize sizin ruhçuluğunuz yeni icat olundu diyorlar. Ne olmuş? Belki ben ecdadımın yaptığı gibi Mitra'ya beyaz bir manda kurban edemem. Çünkü benim gözümde bilinç ve varoluş bir sürekliliktir. Hayvan ya da insan öldürmem veya kurban kesmem söz konusu olamaz. Ama bakın yanımda balık kraker getirdim. Ayaklarının dibindeki kese kağıdına işaret ettiydi. Balıklara balık yerine balık kraker kurban edebilirim. İsa kendisini çarmıhta feda etmiş. Benim fedakarlığım da dünyayı kutsamak, doğayı ruhla canlandırmak. Hayatımı tanrıların yaşamamı istedikleri gibi yaşamamdır. Benim dinim için gösterdiğim fedakarlık sağlıklı ve bütünlüklü bir ömür sürmektir. Dünyanın pek çok anlamı ve açıklaması var. Bu nedenledir ki çok sayıda tanrı ve din aynı zamanda yaşarlar. Her din Pravda'yı kendi çapında yansıtır. Ana tanrıça, anne, bakire ve koca karıdan oluşur. Ayın üç aşaması tarafından temsil edilir. Dolunay, hilal ve küçülen ay. Ana tanrıça Afrodit, Artemis, Astrid, Athena, Brigid, Ceres, Kibele, Diana, Demeter, Isis, İştar, Venüs isimlerine cevap verir, ebedidir. Ana tanrıçaya boynuzlu tanrı refakat eder. Boynuzlu tanrı güneşle birlikte her yıl doğar ve ölür. Adonis, Amonra, Dionysos, Osiris, Pan, Thor isimlerine ses verir. Bence tanrı ve tanrıçalar sembollerden ibarettirler. Ölüm ve doğum gibi evrensel olguların cismanileştirilmiş temsilcileri olmalarından öte anlamları yoktur. Ben tanrı ve tanrıçaların Jung bağlamında insanoğlunun potansiyelini yansıttıklarına inanıyorum. Onlar ortak bilinçaltımızın tezahürleridirler. Psikolojik evreler olarak da bakabilirsiniz. Ancak hepsinin kendi hayatları vardır. İnsandan bağımsız olarak hareket edebilirler. Aile çok önemlidir. Hemen hiçbirimiz ruhçu olarak yetiştirilmedik. Oysa toplumun bir parçası olmalı, ayağa kalkmalı ve nüfus istatistiklerinde yer almalıyız. Ben bir Odinistim. Norse ilahlarına tapıyorum. Yeteneklerini zor olsa da kullanmalısın. Benim fedakarlıktan anladığım budur. Oysa Norse ilahları savaşçı oldukları için pek sevilmezler. Bunu söyleyen genç adam ne aradığını bilmiyormuş ama bir arayış içindeymiş. Bir gün yolu Norveç'e düşmüş, orada Norse efsanelerini öğrenmiş ve ruhçu olmuş. Dininin en sevdiği tarafı, Odinizm'de kötülük diye bir kavramın olmaması. Tanrıların insana eziyet etmemesi. İblis diye bir şey yok, cehennem diye bir şey yok. Mutlak kötülük ya da mutlak iyilik de yok. Sen kendin güçlü olacaksın. İyiliğe iyilik, kötülüğe kötülükle karşılık vereceksin.
Ayrım sonu.